Bilgi, deneyim ve ilham paylaşım platformu Gelecek Burada'ya hoş geldiniz. Ben, yani Kardelen, yine yepyeni ve ilgi çekici bir konuyla karşınızdayım. Geçtiğimiz bölümde 2030 yılındaki muhtemel hayatımızdan bahsettik. İşte komünite kültürü ve ortak yaşamın avantajlarını, dezavantajlarını konuştuk. İnsanlarla paylaştığımız ortak bir yaşam alanından ne bekliyoruz, buna yoğunlaştık. Bu bölüm içinde böyle ne yapsak hani ne konuşsak diye düşünüyorduk. Sonra düşündük ki madem bu kadar gelmişiz, 2030 hakkında şöyle bir beyin fırtınası yapmışız, neden daha ilerisini konuşmayalım? Hatta direkt küsurat falan da olmasın, dümdüz 2100 yılında bizleri neler bekliyor? 2100 hem uzak gibi, hem yakın gibi, hem yani düşününce insana garip hissettiren bir yıl. Mesela 2000 yıl da yakın geliyor ama üstünden koskoca 20 yıl geçti. Yani 2000 yılında doğan çocuklar reşit oldular, üniversite sınavına girdiler, üniversitedeler, ikinci sınıfa geçtiler şu an. Yani şöyle düşünelim o zaman, ortalama yaşam süresine göre bugün doğan bebeklerin çoğu 2100 yılında ya yaşam döngülerinin sonunda ya da çoktan tamamlamış olacaklar ve artık düşündüğümüzden daha uzak 2100. Zaten üstüne konuşacağımız şeylerin çoğunu biz göremeyeceğiz. Hani çocuklarımıza ya da torunlarımıza falan denk gelecek şeyler. Geçmiş tecrübelerimize dayanırsak gelecek hakkında uçuk tahminler yapmak çok mantıklı gelmiyor. Yani 90'larda çekilen bir bilim kurgu filmine göre şu an muazzam bir kentleşmenin içinde uçan arabalarla falan seyahat ediyorduk. Hatta 1943 yılında IBM'in kurucusu Thomas Watson, Nevzat Aydınvari bir tahmine imza atmış. Bilgisayar endüstrisi için dünyada sadece 5 bilgisayarı kaldırabilecek bir pazar görüyorum diyerek bana göre insanlık tarihinin en isabetsiz tahminlerinden birini yaparak adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Hatta değil 80 yıl, 20-30 yıl önce oturup 2020'yi düşünenler bugün büyük oranda yanıldılar. Ama bu yanılmalar bizi durdurur mu? Hayır. Hala gelecek üstüne konuşuyoruz, yazıyoruz, fal baktırıyoruz, burcumuzu okuyoruz. Yani gelecekten haber almak veya gelecek üzerine konuşmak insan olduğu için vazgeçilmez bir keyif. Teknolojinin de gelişmesiyle beraber yapabileceklerimizin de farkındayız. Bu yüzden olası bir gelecek kurgusu bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Yani bana sorarsanız hani aklımıza hayalimize sığmayacak bir gelişme görür müyüz bilmiyorum. En azından şu bahsettiğimiz 80 senelik periyotta. Yani sanki şu dakikadan sonra olacak her şey bir öncekinin üstüne koyarak gerçekleşeceği için hani tamam heyecanlandırır, sevindirir ama çok da şaşırtmaz gibi geliyor. Yani gerçi en başından itibaren yani kullandığımız şeylerin temeli oluştuktan sonra belirli alanlarda hep kümülatif bir biçimde ilerledi gelişmeler. İşte makine devrimi, sonra insan gücünün yerini makineler alıyor, hız ve verim artıyor. İğne ipliklerin yerine dikiş makineleri geçti mesela. Kalemlerin yerine daktilolar, at arabası yerine otomobiller. Hani bunu pek çok farklı şekilde de örnekleyebiliriz tabii. Teknoloji bize bu açıdan kolaylık, bağlantı, eğlence yani çok daha fazlasını sağladı ve sağlamaya da devam ediyor. Ama bu süreçte bizden aldıkları da su götürmez bir gerçek. Yani aşırı teknolojiye maruz kalmak hem dünyayı, iklimler, doğa olayları gibi çeşitli farklı açılardan etkiliyor hem de insan sağlığına zarar veriyor. İklim uzmanları tarafından yapılan en kötü tahmine göre 2100 yılında ortalama sıcaklık şu ankinin 7 derece üzerinde olacak. Yani böyle bir artışta da tarihin en büyük felaketlerinden biri olacağı tahmin edilen sera dönemine girmiş oluyoruz. Bu da demek oluyor ki hani dünyayı serin tutan belli bir eşit sıcaklık değeri var. Biz bu eşit sıcaklık değerini atlıyoruz. Artık gardımızı böyle felaket sıcaklar için düşürmüş oluyoruz. Oradan sonra artık bir seranın içini düşünün. Dünya öne alınamaz bir şekilde ısınmaya başlayacak. Birkaç sene önce Paris Anlaşması'nda 179 ülke karbon emisyonlarını azaltacaklarını ve sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece seviyesinde tutacaklarına söz vermişlerdi. Yani ve bunun gibi bir meselenin artık çok daha fazla önemsenmesi, göz önünde olması, dünya çapında iklim aktivistlerinin sayısının giderek artmasıyla beraber her ne kadar artık bazı şeylerin önüne almak için geç olsa da hala bir şeyleri değiştirebileceğimizin farkındayız. Yine de bilir kişilere göre her senaryoda hani iyi yönlü veya kötü yönlü her senaryoda insanlığın artık her sene uzun süreli ve can alma seviyesine kadar gelecek sıcak hava dalgalarına alışması gerekiyor. Bunlar dünyada yıllardır süregelen fosil yakıt kullanımının bir sonucu. Bugün atmosferde yaşanan olumsuz etkiler yani. Buna çözüm bulmak için de 100 yıl beklemeye gerek yok. Yenilenebilir kaynaklara yönelim her geçen gün artıyor. İşte hidroelektrik, rüzgar yani bunlar zaten ortalama bir bireyin ilkokul fen bilgisi derslerinden beri aşina olduğu çözümler. Fakat ilerleyen yıllarda füzyon ve güneş enerjisi gibi daha kuvvetli kaynaklara eğilim olacağını düşünüyoruz. Geldik benim favorime. Böyle her yapay zeka dediğimde sanki her şeyi bunun üzerinden kurguluyoruz, sürekli bundan bahsediyoruz, paso bunu konuşuyoruz gibi hissediyorum. Yani bu kavramdan her bahsettiğimde tek odak noktamız buymuş gibi hissediyorum. Ve aynı şekilde her bahsettiğimde de direkt kafamda robotlara karşılık geliyor. Yani mesela sizle yani kayıt alıyorum, yazı yazıyorum ya da ne bileyim gündelik hayatta birine bir şeyden bahsediyorum. Direkt aklıma gelen şey böyle kafamda oluşturduğu imge robotlara karşılık geliyor. Ya zaten bunda izlediğimiz bilim kurgu filmlerinin ve sektöre dair eğlenceli gelişmelerin hep o alanda olmasının da büyük katkısı var tabii. Ama yapay zeka alanı birçok yana dallanabilen başlıca bir evren. Bunu da atlamamak gerekiyor. İşte sağlıktan eğitimden tutun da işte savaş endüstrisine kadar pek çok farklı alanı kapsayabiliyor. Yani kullandığımız nesnelerden ve günlük hayatta yaptığımız işlerden çok bulunduğumuz mekanların da değişebileceğinden bahsediyorum. Hani dallanıp budaklanmak derken. Zaten sanal gerçekliğe bayılıyoruz. Sürekli bahsediyoruz ve mekan değişikliğini de uzun vadede önümüze sereceği imkanlar bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Bu gelişmelerin hepsi yani bu peş peşe sıraladıklarımın, nefes almadan saydıklarımın hepsi Endüstri 5.0'ın kapısını aralıyor aslında. Daha dün Endüstri 4.0'dan bahsediyorduk. Bugün 5.0'ın neye karşılık geldiğini konuşuyoruz. İşte bu hızı 80 sene sonrasıyla kıyaslarsak aklımızın almayacağı hatta gözümüzün korkacağı bir tablo geliyor karşımıza. Endüstri devrimlerini de şöyle hızlıca bir ele alırsak, işte en başta Endüstri 1.0, su ve buhar gücünün keşfedildiği, insanoğlunun ilk makinelerin doğuşuna tanıklık ettiği dönem olarak adlandırılıyor. Endüstri 2.0 elektriğin keşfiyle 3.0'da dijitalliğin yaygınlaşmasıyla geliyor. Ve en son artık hepimizin, yani bizim kuşağın diyeyim daha doğrusu, en yakından tanık olduğu dönem Endüstri 4.0 ise dünyanın bir nevi çağ atladığı, internetle beraber siber sistemlerin ön plana çıktığı dönem oluyor. Şimdi ise işte Endüstri 5.0'ı konuşuyoruz. Yani insan gücünün değerini kaybettiği, insansız teknolojilerin savaşı kazandığı, son zamanlarda içinde bulunduğumuz parlak çağ. Her yerde 4.0 dönemi dünyada yeni bir çağ açtı derken aslında alışkanlıklarımızı kökünden değiştirecek ve bizi yepyeni bir hayat düzenine alıştıracak olan dönem 5.0 olacak. Yani İş gücüne mesela iş gücüne ihtiyacın azalmasıyla beraber üretimden çok pazarlama sektöründe iş gücüne ihtiyaç artacak. Bu alandaki ihtiyaçsa patlayarak artan işsizliğe asla çare olmayacak ve dünya büyük bir küresel krizle karşı karşıya kalacak ekonomik açıdan. Üretim ve buna bağlı olarak da tüketim alışkanlıklarımız tamamen değişecek. Çünkü makineler uyumaz, makineler yorulmaz. Makinelerin hayatını devam ettirmek için para kazanmaya da ihtiyacı yoktur yani. Bu nedenle de işverenler için maliyet düşerken üretim verimi çok büyük oranda artan bir tablo çizmeye başlayacak. Bir de zaten alanlardan bahsederken de söylemiştim ama geçenlerde okuduğum bir blog yazısı beni yapay zekanın kullanım alanların açısından daha farklı bir konuyu düşünmeye itti. Yani yazı bunun üzerineydi doğrusu, epey de uzun bir yazıydı. Biz yüzyıllardır dünyaya dolaşıyoruz. Göç ediyoruz, toplumsal hayata geçip yerleşik düzen kurduk ve tüm bunlar olurken hep savaştık. Tabii keşke olmasa, keşke hem devletler için hem de insanlar açısından maddi, manevi, psikolojik olumsuz etkileri olan ve insanların hayatlarını kaybettiği savaşların geleceğini de makineler belirleyecek demek pek de yanlış bir çıkarım olmaz şu dönemde. DARPA, Amerikan ordusu için yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ve Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu. Savaşın yakın dönemde bu güçlü yapay zeka sistemleri ve insan operatörleri arasındaki bir arayüzle yapılacağını, yani daha önce eşi benzeri görülmemiş derecede bir insan-makine simbiyotik ilişkisi kullanarak gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Bu da insan ölümlerinin şu ana göre kıyasla azalacağını gösteriyor. Ama sonuçta savaşın hiçbir şekilde bahanesi yok ve getirdiği yıkımı önlemenin de bir yolu yok bence. Hatta bu şekilde insanlar fiziksel olarak bir şeylere sebebiyet vermediklerini düşünerek daha da acımasızlaşabilirler gibi düşünüyorum. Hemen peşinden bizim favorimiz olan otonom araçlar geliyor. İşte dronlar, sürücüsüz Uber'ler, Wheel gibi iç mekan taşıma araçları. Bunlar bizim, en azından benim favori konularım. Yani tamamen tembellikten. Seviyorum bunları okumayı, araştırmayı, bunun hakkındaki gelişmeleri takip etmeyi acayip seviyorum. Beni gerçekten geleceğe karşı beni motive eden sektörlerden bir tanesi otonom araç sektörü. Biz hep gelecekle alakalı bir şey söylerken uçan arabalardan bahsediyoruz ya, hani kaydın başında da ben şey demiştim işte, geçmişte bugün için yapılan tahminlerden hani bilim kurgu filmlerinde falan en başta onu saymıştım. Hani araba şeklinde olmasa da hava taşımacılığında da büyük oranda otonomlaşma başladı diyebiliriz. Şu an ticaret uçaklarının bir kısmı yarı otonom sistemlerle idare ediliyor. Aynı zamanda otonom uçakların yaygınlaşması otomobillere göre daha az zaman alacak. Yani çok daha kolay. Çünkü hava trafiği yerdekine göre daha az olduğundan kontrol edilebilirlikleri çok daha basit, çok daha güvenli. Yine dünyamıza ve geleceğe dair şaşırtmayan bir bilgi. Ama bağlayabilmek için maalesef sesli olarak belirtmek zorundayım. Nüfusumuz hızla artıyor. 2030 için konuşurken bile dünya nüfusunun büyük oranda arttığından ve bu insanların %70'inin de kentlerde yaşamaya başlayacağından bahsetmiştik. Yakın zamanda da SpaceX uzaya insanlı roket göndermişti ve girişimcisi Elon Musk'ın hepimizin de hani yürekten katıldığı bir sözü vardı. Herhangi bir felaket halinde insanlığın varlığını korumak için birçok gezegende yaşam olanağının araştırılması gerekiyor diye. Gerçekten kendisini gönülden destekliyorum bu araştırmalar konusunda. Yakın zamanda uzayda yaşamak veya çalışmak bir ayrıcalık olarak görülecekken muhtemelen 2100 yılına kalmadan bu rutin bir düzen olacak. Yani uzaya erişimin maliyeti düştüğü anda pek çok sektör karşımıza geliyor. İşte mesela uzay otelleriyle beraber uzay turizmi gibi. Bu da demek ki dünyadan bağımsız, tamamen güneş sisteminin herhangi bir köşesinde bağımsız bir ekonomi kurulması olasılığı anlamına geliyor. Ama işte bunun yaygınlaşabilmesi için uzaya erişim maliyetinin düşmesi ve uzaya erişimin kolaylaşması lazım fiziksel açıdan. Bunun içinde bir uzay asansörü fikri var aslında. Yani şu an sadece hayal ve teoride ama bu asansörlerin temeli bir otomobilin böyle güçlü mıknatıslar veya binlerce kilometre yukarıya uzaya tırmanmasına izin veren robotlar tarafından böyle güçlü bir şekilde çekilmesine dayanıyor. Yani tabii dediğim gibi şimdilik sadece teoride olan bir şey. Fakat pratiğe geçtiği takdirde bu asansörler artık uzay yolculuğunu, yani şu an arabayla üstünden geçtiğimiz köprüler gibi daha ucuz, daha kolay ve daha düzenli hale getirecek. Bu da bahsettiğimiz bağımsız güneş sistemi ekonomisinin kurulmasının önünü açacak. İşte bu yolla da belki de böyle çok uzun zamandır, hani hep derler ya, insanlar çok uzun zamandır gökyüzüne baktılar ve sordular kendilerine, bu evrende yalnız mıyız? Belki de bu soruyu cevaplandırma şansımız olacak bu sayede. Aslında 2100 fikrinin çıkış noktası bizim 2100 yılında nasıl görüneceğiz yazımızda. Ama ben konuyu aldım, yani o yazıdan ilerlemek istiyordum aslında ama konuyu aldım, böyle çok farklı yerlerden dallanıp budaklandırdım. Epey de keyif aldım bunun hakkında okuma falan yaparken, yani iyi ki saptırmışım. Ama sonuçta niyetimiz buydu, yani 2100 yılında insan anatomisinin alışkanlıklarımıza göre nasıl şekilleneceğinden konuşmak istemiştim en başta. Bundan da bahsetmeden geçmemiş olayım çünkü asıl amacım buydu. Demiştik yani aşırı teknolojiye maruz kalmak sağlığımızı da olumsuz yönde etkiliyor diye. Benim bir ara özellikle çok başım ağrıyordu mesela. Böyle kollarım uyuşuyordu, boynum uyuşuyordu. Aşırı korkmuştuk ve tamamen sebebi boyun ağrılarımmış. Hani sürekli bilgisayar başındayız. Bilgisayar başında değilsek de telefona bakıyoruz böyle boynumuzu eğip. İşte hiçbirimiz de annelerimizin böyle sürekli telkin et diyor, dik otur kızım, dik dur kızıma uymuyoruz. İşte geleceğe dair evhamlardan yola çıkan bir şirket 2100 yılında yaşayan Mindy'nin 3 boyutlu modelini yapmış. Ve Mindy'nin de benim gibi ve muhtemelen sizin gibi monitör ve akıllı telefon kullanımına bağlı olarak boyun kasları büyümüş. Yani boyundaki kaslar ve başını desteklemek için epey çaba sarf etmek zorunda kalmış. Aynı zamanda bu cihazlardan alınan radyasyondan dolayı Mindy'nin kafatası kalınlaşmış ve beyni küçülmüş. Bu yazı nereye gidiyor? Ayrıca yine akıllı telefon için harcadığı uzun zaman nedeniyle de dirseği 90 derece bükülmüş ve yaptığı kavrama hareketinden dolayı eli pençe şeklini almış. Mindy'nin görebildiğimiz son fiziksel değişimi ise teknolojik cihazlardan yayılan aşırı ışığı filtrelemek için ortaya çıkan ikinci bir göz kapağı olmuş. Bu radikal evrimsel değişim gözlerin maruz kaldığı zararlı ışık miktarını önleyebilir. Belki de göz merceği işte yüksek dalga boylu ışıkları engelleyecek şekilde evrimsel olarak da gelişebilir. Bilmiyoruz ama şimdilik emin olduğum tek bir şey var ki bu gece bana uyku yok. Yani siz burada tabii görselleri görmüyorsunuz ama bu gece kabuslarımda mindi var. O kadar net söyleyebilirim size neye benzediği konusunda. Mindy modeli hız kesilemeyen teknolojinin ilginç bir tarafını gözler önüne seriyor. Yani her gelişme bireylere ve işletmelere göz ardı edilemeyecek yararlar sağlıyor, tamam. Ama gelecekte sağlığımızın uzun vadede zarar görmemesi için teknoloji kullanımımızı değerlendirmekte ve en azından kendi çapımızda bir takım önlemler almamızda büyük fayda var. İşte aslında bize her fırsatta dik otur diyen, böyle hastalandığımızda falan mesela bir hastalanırsın, başın ağrır, karnın ağrır, miden bulanır, annen direkt şey der, bilgisayara çok bakmaktan olmuştur. İşte bize bunu söyleyen annelerimizin haklılık payı olduğunu da gözler önüne sermiş oluyor. Üçdörtgenin katkılarıyla sizlere ulaşan ve gelecekten haber vermeye çalışan bir podcastımızın daha sonuna geldik. Mindy'yi merak edenler ve görmek isteyenler podcast'ın metnini paylaşırken eklediğim linklerden kendisiyle bizzat tanışabilirler. Bizimle Facebook, Instagram ve Twitter'da Gelecek Atlantire Burada adreslerine iletişime geçebilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.